Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 16. ayrım. Bütün bu sevimsiz koşullara rağmen kız kardeşimle zaman geçirebildiğim için seviniyordum. Buraya geldiğimden beri, hayır, aslında ilk oyunlardan beri zihnim aşırı derecede meşgul olduğu için ona çok fazla ilgi gösterememiştim. Ona eskiden olduğu ve gerektiği gibi göz kulak olamamıştım. Sonuçta kompartımanımızı kontrol etmeye giden ben değil, Gail olmuştu ve bu telafi edilmesi gereken bir şeydi. Ona buraya gelme şokunu nasıl atlattığını hiç sormadığımı fark ettim. 13 hakkında ne düşünüyorsun prim diye sordum. Şu anda mı dedi. İkimiz de güldük. Bazen evi fena halde özlüyorum. Ama sonra orada özlenecek bir şey kalmadığını hatırlıyorum. Burada daha güvende hissediyorum. Senin için endişelenmemiz gerekmiyor. Yani aynı şekilde değil. Duraksadı. Dudaklarında utangaç bir gülümseme belirmişti. Sanırım bana doktorluk eğitimi verecekler. Bunu ilk kez duyuyordum. Tabii ki vereceklerdir dedim. Vermemeleri için aptal olmaları gerek. Hastanede yardım ederken beni izlemişler. İlk yardım derslerini almaya başladım bile. Yalnızca başlangıç aşaması. Zaten çoğunu evde öğrenmiştim. Yine de öğrenilecek çok şey var diye anlattı. Bu harika dedim. Prim doktor olacak. 12'de böyle bir şeyin hayalini bile kuramazdı. Bir kibritin parlaması gibi minicik ve cılız bir ışık içimdeki kasveti az da olsa dağıtmıştı. Bu ancak bir isyanın sağlayacağı türden bir gelecekti. Ya sen Katniss, sen nasılsın? Parmak uçları kısa ve yumuşacık dokunuşlarla düğün çiçeğinin gözlerinin arasında dolaşıyordu. Sakın iyi olduğunu söyleme. Bu doğruydu. İyinin tam zıttı neyse ben öyleydim işte. Bu yüzden kendimi tutmayıp Pete'i, ekrandaki kötü halini ve şu anda onu öldürüyor olabileceklerini anlattım. Düğün çiçeğinin bir süre kendi başının çaresine bakması gerekecekti. Çünkü prim bütün dikkatini bana çevirmişti. Beni kendine çekti ve parmaklarıyla saçlarımı kulaklarımın arkasına itti. Susmuştum çünkü anlatacak başka bir şey kalmamıştı ve kalbimin olduğu yerde delici bir acı vardı. Belki de kalp krizi geçiriyordum ama bu bile sözünü etmeye değer bir şey gibi gelmiyordu. Katniss, Başkan Snow'un Pete'i öldüreceğini sanmam dedi. Tabii ki böyle söyleyecekti. Çünkü bunun beni yatıştıracağını düşünüyordu. Ancak bir sonraki cümlesi sürpriz oldu. Onu öldürürse elinde senin isteyebileceğin kimse kalmayacak. Seni incitecek hiçbir şeyi olmayacak. Birden başka bir kızı, Kapitol'ün sergileyebileceği bütün kötülüğü görmüş birini hatırladım. Son arenadan 7. mıntıka haracı Johanna Mason. Zevzek kuşlarının sevdiklerimizin işkence çeken seslerini taklit ettikleri ormana girmesine mani olmaya çalıştığım zaman bana zarar veremezler diyerek beni başından atmıştı. Ben sizler gibi değilim. Geride sevdiğim hiç kimse kalmadı. İşte o anda Prim'in haklı olduğunu, Snow'un Pete'in hayatını harcamak gibi bir lüksü olmadığını anladım. Hele şimdi, alaycı kuş bunca hasara neden olurken. Gina'yı öldürmüştü, evimi yok etmişti. Ailem, Gail ve hatta Haymit uzanamayacağı bir yerdeydiler. Elinde kala kala yalnızca Pete kalmıştı. Sence ona ne yaparlar diye sordum. Prim 1000 yaşında birinden beklenecek bir ses tonuyla yanıt verdi. Seni kırmak için ne gerekiyorsa onu. 11. Beni ne kırardı? Güvenlik hapishanemizden serbest bırakılmayı beklediğimiz 3 gün boyunca bu soru beni yiyip bitirdi. Tamir edilemeyecek, işe yaramayacak hale gelmem için beni milyonlarca zerreye ne bölebilirdi? Hiç kimseye sözünü etmiyordum ama bu kasvetli soru uyanık geçirdiğim her saati bir solukta yalayıp yutması yetmezmiş gibi kabuslarımın da derinliklerine işliyordu. Bu süre içerisinde her biri birbirinden güçlü ve hasar verici 4 sığınak füzesi daha düştü. Ancak bu soluk aldırmayan bir saldırı değildi. Bombalar arasında uzun saatler vardı. Tam taarruzun bittiğini sandığınız bir anda yeni bir patlama karnınıza şok dalgaları gönderiyordu. Amaç, 13'ü tümden katletmekten ziyade bizi aşağıda kilit altında tutmak olmalıydı ve mıntıkayı kötürüm bırakmak. insanları mıntıkayı yeniden işler hale getirmek için deli gibi çalışmaya mecbur bırakmak. Ama ya yok etmek? Hayır, Coin bu konuda haklıydı. Gelecekte ele geçirmek istediğiniz bir şeyi yok etmezdiniz. Kısa vadede istediklerinin yayın taarruzuna son vermek ve beni Panem ekranlarından uzak tutmak olduğundan emindim. Olup bitenler hakkında neredeyse hiç bilgi alamıyorduk. Ekranlarımız hiç açılmıyor, Coin'in bombaların doğası hakkında yaptığı kısa açıklamalarla yetinmek zorunda kalıyorduk. Savaşın sürdüğü kesindi ama durumu konusunda tamamen karanlıktaydık. Sığınakta işbirliği günlük akışın en önemli parçasıydı. Yemekler, banyo, egzersiz ve uyku konusunda sıkı bir programa tabiydik. Tedirginliği hafifletmek için kısa süreli sosyalleşmelere izin veriliyordu. Düğün çiçeği hem çocukları hem yetişkinleri büyülediği için bize ayrılan bölüm bir hayli popülerdi. Akşamları sergilediği deli kedi oyunuyla şöhret sahibi olmuştu. Bu oyunu birkaç yıl önce bir karartma sırasında tesadüfen yaratmıştım. Tek yapmanız gereken bir el fenerini yere tutmaktı. Düğün çiçeği ışığı yakalamaya çalışıyordu. Bundan keyif alacak kadar dar kafalı olduğumu kabul ediyorum. Çünkü bu haliyle çok aptal görünüyordu. Anlaşılması güç olsa da buradaki herkes onun zeki ve tatlı olduğunu düşünüyordu. Hatta bu amaç için bana fazladan pil, ne israf bile verildi. 13 halkı gerçekten büyük bir eğlence açlığı içindeydi. Üçüncü gece oyun sırasında beni yiyip bitiren sorunun yanıtını buldum. Deli kedi, içinde bulunduğum durumun mecazi ifadesi haline dönüşmüştü. Ben düğün çiçeğiydim. Korumayı delicesine istediğim şey, yani ışıkta pit. Düğün çiçeği, yakalanması imkansız ışığı patisiyle tutma şansının sürdüğünü sandığı sürece saldırgan bir tavır takınıyordu. Pete'in hayatta kaldığı arenadan ayrıldığım andan beri ben de onun gibiydim. Işık tamamen sönünce düğün çiçeğinin dikkati geçici bir süre için dağılıyor, kafası karışıyordu ama hemen toparlanıp başka şeylere yönelebiliyordu. Pete'in ölmesi halinde bana da öyle olacaktı. Ancak düğün çiçeğini kendi etrafında zıp zıp zıplatan tek şey ışığı açık ama onun sıçrama yeteneğine rağmen ulaşamayacağı bir yerde duvarın yüksek bir noktasında bırakmamdı. Duvarın dibinde bir ileri bir geri gidip geliyor, sürekli sızlanıyor ama yatıştırılması ya da dikkatinin başka yere çekilmesi mümkün olmuyordu. Işığı tamamen kapatmadığım sürece kimseye bir yararı olmuyordu. Snow'un bana şu anda yapmaya çalıştığı şey de buydu işte. Tek fark, onun nasıl bir oyun peşinde olduğunu benim bilmememdi. Belki de Snow'un ihtiyaç duyduğu tek şey benim bunu fark etmemdi. Pete'in onun elinde olduğunu ve isyan hakkında bilgi vermesi için işkence gördüğünü bilmek kötüydü. Ancak özellikle beni etkisiz kılmak için işkenceye maruz bırakıldığını bilmek katlanılır gibi değildi. İşte beni gerçekten kırmaya başlayan da bu gerçeği idrak etmek oldu. Deli kediden sonra yataklarımıza döndük. Elektrik bir gidip bir geliyordu. Lambalar zaman zaman tam parlaklıkla yanıyor, geri kalan zamanlarda düşük voltajda birbirimize gözlerimizi kısarak bakıyorduk. Yatma zamanı geldiğinde ışıkları neredeyse tamamen kısıyor ve her bölmenin güvenlik lambalarını devreye sokuyorlardı. Duvarların dayanıklılığına ikna olan prim, düğün çiçeğiyle birlikte alttaki yatağa kıvrılmaya başlamıştı. Annem üsttekinde yatıyordu. Ben yataklardan birini almayı teklif etmiştim ama uykumda çok fazla çırpındığım için yerdeki döşekte kalmamı istediler. Kaslarım, kendimi bir arada tutma çabamın getirdiği gerilimle katılaşıp kaldığı için artık uykumda çırpınamaz olmuştum. Kalbimin üstüne oturan ağrı geri gelmişti ve o ağrıdan bütün bedenime incecik çatlakların yayıldığını hayal edebiliyordum. Bütün sırtım, kollarım, bacaklarım ve yüzüm çatlak içindeydi. Sıkı bir füze sarsıntısıyla tuhaf jilet keskinliğinde kırıklara ayrılabilirdim. Huzursuz ve kıpır kıpır çoğunluk uykuya dalınca büyük bir dikkatle battaniyemin altından çıktım ve mahzeni parmak uçlarımda dolaşarak Finney'i buldum. İçimde beni anlayacağına dair tuhaf bir his vardı. Ona ayrılan bölümde güvenlik lambasının altına oturmuş, sicimine düğüm atıyordu. dinleniyormuş gibi yapma gereği bile duymuyordu. Snow'un direncimi kırma planıyla ilgili keşfimi fısıldarken aklım başıma geldi. Bu strateji Finnick için yeni bir haber değildi. Onu kıran da aynı şey olmuştu. "Sana en iyi kullanarak yaptıkları da bu, değil mi?" diye sordum. "Onu isyanla ilgili tatmin edici bilgiye sahip olduğunu düşündükleri için tutuklamadılar," dedi. "Ona böyle bir şeyi anlatma riskini asla almayacağımı çok iyi biliyorlar. Onu korumak için." "Ah Finnick, çok üzgünüm," dedi. "Hayır, üzgün olan benim. Seni bir şekilde uyarmadığım için," dedi. Birden zihnimde bir anı canlandı. Kurtarılmanın ardından öfke ve acıyla deliye dönmüş halde yatağıma kemerlerle bağlıydım. Finnick beni Pete konusunda rahatlatmaya çalışıyordu. Bir şey bilmediğini kısa sürede anlarlar ve onu sana karşı kullanabileceklerini düşünürlerse asla öldürmezler. Ama beni uyarmıştın, hava aracında. Yalnızca Pete'i bana karşı kullanacaklarını söylediğin zaman yem olarak kullanmaktan bahsettiğini sandım. Beni bir şekilde kapitöle çekmek için dedim. Bunu bile söylememeliydim. Sana bir faydasının olması için artık çok geçti. Madem seni çeyrek asır oyunları öncesinde uyarmadım, sonrasında da sınavın hareket tarzı konusunda çenemi kapalı tutmalıydım. Finnick, siciminin ucunu çekti ve karmaşık düğüm düz bir çizgiye dönüşüverdi. "Sorun şu ki, seni gördüğüm zaman anlamadım. İlk oyunlardan sonra aşk olayının senin açından tamamen düzmece olduğunu düşünmüştüm. Hepimiz aynı stratejiyi sürdürmeni bekledik. Ancak Pete güç sahasına çarpıp ölüm tehlikesi yaşayınca ben..." Finnick tereddütlüydü. Arana'yı düşündüm. Finnick, Pete'i hayata döndürürken nasıl hıçkırarak ağladığımı, Finnick'in yüzündeki şaşkın ifadeyi, davranışımı affedip sözde hamileliğimle bağladığını. "Sen ne? Seni yanlış değerlendirdiğimi o zaman anladım. Onu gerçekten sevdiğini. Ne tür bir sevgi olduğundan bahsetmiyorum. Belki de bunu sen bile bilmiyorsun. Ancak dikkatli bakan herkes onu ne kadar önemsediğini anlayabilirdi," derken sesi yumuşacıktı. "Herkes mi? Zafer turu öncesi beni ziyaret ettiğinde Snow bana Pete'e olan aşkıma dair bütün şüpheleri yok etmem konusunda meydan okumuştu. Beni ikna et," demişti. Görünüşe bakılırsa bunu o sıcak ve pembe göğün altında Pete'in hayatı tehlikedeyken sonunda başarmıştım. Ve bunu yaparken beni kırmak için ihtiyaç duyacağı silahı Snow'a kendi ellerimle vermiştim. Finnick ve ben uzunca bir süre sessizlik içinde oturduk ve düğümlerin bir belirip bir kaybolmasını izledik. Ta ki ben "buna nasıl katlanıyorsun?" diye sorana kadar. Finnick bana inanmayan gözlerle baktı. "Katlanamıyorum Katniss. Belli ki bunu yapamıyorum. Her sabah kendimi kabuslardan güçlükle uyandırıyorum ama sonra uyanmanın en ufak bir rahatlama getirmediğini görüyorum." Yüz ifadem onu durdurmuştu. "Buna teslim olmamak en iyisi. İnsanın kendini toplaması, dağılmasından 10 kat daha fazla çaba gerektiriyor." Finnick bunu çok iyi biliyor olmalıydı. Kendimi yeniden tek parça haline getirme umuduyla derin bir nefes aldım. "Kafanı ne kadar dağıtırsan o kadar iyi," dedim. "Yarın sabah ilk iş sana da bir sicim bulalım. O zamana dek benimkini al." Gecenin kalan kısmını döşeğimin üzerinde, saplantılı bir ruh halinde, hiç durmadan düğüm atmakla ve düğün çiçeğinin teftiş etmesi için sicimi gözünün önünde sallamakla geçirdim. Şüpheli görünen düğümleri havada kapıyor ve öldüğünden emin olmak için birkaç defa ısırıyordu. Sabah olduğunda parmaklarım ezik içindeydi ama direnmeye devam ediyordum. 24 saatlik bir sessizliği geride bırakırken, Coin, nihayet sığınaktan çıkabileceğimizi müjdeledi. Eski dairelerimizin olduğu kısım bombalarla tahrip edilmişti. Herkesin yeni kompartımanları için verilen talimatları harfiyen izlemesi gerekiyordu. Sığınaktaki bölmelerimizi talimatlara uygun şekilde temizledikten sonra itaatkar bir sıra oluşturup kapıya yöneldik. Yarı yola gelmeden boks yanı başımda belirdi ve beni çekip sıradan çıkardı. Gale ve Finnick'e de bize katılmalarını işaret etti. İnsanlar geçmemize izin vermek için yolu açtılar. Hatta deli kedi oyunu beni daha sevilebilir hale soktuğu için içlerinde gülümseyenler bile oldu. Kapıdan çıktık, merdivenleri tırmandık ve nihayet özel savunmaya ulaştık. Yolumuzun üstündeki hiçbir şey zarar görmemişti ama hala fazlasıyla derindeydik. Box bizi karargahın neredeyse eşi olan bir odaya soktu. Coin, Plutarch, Haymitt, Cressida ve masanın çevresindeki diğer herkes çok bitkin görünüyordu. Biri sonunda kahve bulmayı başarmıştı ki kahvenin burada yalnızca bir acil durum uyarıcısı olarak görüldüğünden adım gibi emindim. Ve Plutarch, fincanın elinden alınmasından korkar gibi iki eliyle sımsıkı kavramıştı. Çene çalmak yoktu. Dördünüzün hazırlanıp yer üstüne çıkmanız gerek dedi başkan. Bombardımandan geriye kalan hasarı, 13'ün askeri biriminin hem işlevini hem de egemenliğini sürdürdüğünü ve en önemlisi alaycı kuşun hala hayatta olduğunu gösterecek çekimi yapmak için 2 saatiniz var. Finnick, kahve içebilir miyiz diye sordu. Bize dumanı tüten fincanlar verildi. Hiçbir zaman düşkün olmadığım ama ayakta kalmama yardım edeceğine inandığım parlak siyah sıvıya keyifsiz gözlerle baktım. Finnick fincanına bir miktar krema ekledikten sonra şeker kasesine uzandı. Eski baştan çıkarıcı sesiyle bir küp şeker ister misin diye sordu. Tanışmamız da Finnick'in bana şeker teklif etmesiyle olmuştu. Atlarım ve at arabalarının ortasında kalabalıklar için giydirilip boyanmış halimizle, henüz müttefik değilken, ben onu sevimsiz kılan şeyin ne olduğunu henüz çözememişken, o günü hatırlamak beni gülümsetmişti. Fincanıma 3 küp şeker atarken gerçek sesiyle al bakalım tadı daha iyi oluyor dedi. Alaycı kuş tulumuma bürünmek üzere çıkarken Gale'i Finnick ve beni mutsuz gözlerle izlerken yakaladım. Şimdi ne olmuştu? Yoksa aramızda bir şeyler olduğunu mu düşünüyordu? Belki de önceki gece beni Finnick'in yanına giderken görmüştü. Oraya ulaşmak için Harfthorn'ların bölmesinin önünden geçmiş olmalıydım. Sanırım bu yanlış bir fikre kapılmasına neden olmuştu. Onunki yerine Finnick'in dostluğuna sığınmamdan rahatsız olmuştu. Tamam, pekala, parmaklarımda sicim yanığı vardı. Gözlerimi güç bela açık tutabiliyordum ve bir çekim ekibi parlak bir iş çıkarmamı bekliyordu. Hem Pete de Snow'un elindeydi. Gale istediğini düşünebilirdi. Özel savunmadaki yeniden yaratılma odamda hazırlık ekibim beni bekliyordu. Daha kahvem soğumadan alaycı kuş tulumum üzerime geçirilmiş, saçlarım düzeltilmiş ve minimum seviyedeki makyajım tamamlanmıştı. 10 dakika içinde bir sonraki propaganda spotunun çekim ekibi ve oyuncu kadrosuyla dışarıda dolambaçlı bir yürüyüşe koyulmuştuk. Yolda krema ve şekerin lezzetini hatırı sayılır derecede iyileştirdiğini fark ettiğim kahvemi keyifle içtim. Kahvenin dibine çeken kalıntıları da kafama dikerken damarlarımda hafif de olsa bir hareketlenmenin başladığını hissettim. Son asma merdiveni de tırmanınca Box gizli bir kapıyı açan kolu çevirdi. Temiz hava içeri doldu. Derin soluklar alıp verdim ve sığınaktan ne kadar nefret ettiğimi kendime ilk kez itiraf ettim. Ormana daldık. Ellerimi başımın üstündeki yapraklarda dolaştırdım. Bazıları renk değiştirmeye başlamıştı. Ortaya hangi gündeyiz diye sordum. Box önümüzdeki hafta Eylül ayının başlayacağını söyledi. Eylül. Demek ki Pete 5 ya da 6 haftadır Snow'un pençesindeydi. Avucumdaki yaprağa bakarken elimin titrediğini fark ettim. Kendimi durduramıyordum. Suçu kahveye yükledim ve dikkatimi yürüyüşüme göre fazla hızlı olan soluğumu yavaşlatmaya verdim. Zemindeki birikintiler gittikçe yoğunlaşmaktaydı. Yaklaşık 30 metre genişlikte ve tahmin edemediğim bir derinlikteki ilk kraterimize ulaşmıştık. Çok derinde. Box, ilk 10 kattaki herkesin ölmesinin olası olduğunu söyledi. Çukurun yanından geçip yolumuza devam ettik. Gale, yeniden inşa edebilir misiniz diye sordu. Yakın gelecekte değil, bu bomba fazla hasara yol açmamış. Yalnızca 1-2 destek jeneratörü ve tavuk çiftliği kaybettik dedi Box. Ağzını mühürleyeceğiz, o kadar. 16. ayrımın sonu. Sayfa 175. Devamı 17. ayrımda.